Ayrım 6, sayfa 43. Peki Uras'tan korkmanın akıllıca olabileceğini kabul ediyorum. Ama nefret niye? Nefret işlevsel değil. Neden öğretiyorlar bize? Acaba Uras'ın gerçekten nasıl olduğunu öğrenirsek seveceğimiz için mi? Bir kısmımız. Acaba Üden'in engellemek istediği yalnızca onlardan bazılarının buraya gelmesi değil, bizden bazılarının oraya gitmesi olabilir mi? Uras'a gitmek mi? Dedi Shrek şaşkınlıkla. Tartışıyorlardı çünkü tartışmayı seviyorlardı. Kısıtlayıcı bağlardan kurtulan aklın, olanakların oluşturduğu yollar boyunca akıp gitmesini, sorgulanmayan şeyleri sorgulamayı seviyorlardı. Zekiydiler. Akılları şimdiden bilimin açıklığıyla yoğrulmuştu ve 16 yaşındaydılar. Ama bu noktada Shrek için tartışmanın zevki tıpkı daha önce Quater olduğu gibi sona ermişti. Rahatsız olmuştu. Kim Uras'a gitmek ister? Diye sordu. Ne için? Başka bir dünyanın nasıl olduğunu keşfetmek için. Bir atın nasıl bir şey olduğunu görmek için. Bu çocukça, dedi Quater. Bazı başka yıldız sistemlerinde yaşam var. Ay ışığında yıkanmış göğe el salladı. Öyle diyorlar. Ne olmuş? Şansımızda burada doğmak varmış. Eğer herhangi bir başka insan toplumundan daha iyiysek, dedi Trin, onlara yardım etmeliyiz. Ama etmemiz yasak. Yasak mı? Doğal olmayan bir sözcük. Kim yasaklıyor? Bütünleyici işlemin kendisini dıştalıyorsun, dedi Shrek. Heyecanla öne eğilerek. Düzen, emirler demek değil. Anares'ten ayrılmıyoruz. Çünkü Anares biziz. Sen Trin olduğun için Trin'in bedenini geride bırakamazsın. Nasıl olduğunu görmek için başka biri olmaya çalışmak isteyebilirsin. Ama olamazsın. Seni güç kullanarak engelleyen mi var? Burada güç kullanarak mı tutuluyoruz? Hangi güç, hangi yasa, hangi hükümet, hangi polis? Hiçbiri. Yalnızca kendi varlığımız, odacılar olarak kendi doğamız. Senin doğanda Trin olmak var, benimki de Shrek olmak. Ortak doğamızda ise birbirimize karşı sorumlu odacılar olmak var. İşte bu sorumluluk bizim özgürlüğümüz. Ondan kaçmak özgürlüğümüzü yitirmek olur. Sorumluluğun ve özgürlüğün seçeneğinin olmadığını, yalnızca yasaya uymaktan oluşan sahte bir seçeneğin veya yasaya uymayı izleyen cezanın olduğu bir toplumda yaşamak ister miydin? Gerçek bir hapishanede yaşamak ister miydin? Of, lanet olsun, hayır. Hiç konuşmayacak mıyım ben? Senin derdin ne biliyor musun Shrek? Bir kamyon dolusu lanet olası tuğla gibi kanıtı biriktirene kadar hiç konuşmuyorsun. Sonra da hepsini birden kafama atıyorsun ve geride yığının altında ezilip kalan kanlı bedene bakma gereği bile duymuyorsun. Shrek haklılığını kanıtlamış görünerek arkasına yaslandı. Ama iri yapılı, köşeli yüzlü genç olan Bedab baş parmağını tırnağını çiğneyerek yine de dedi. Trin'in söylediği hala geçerli. Uras da hakkındaki bütün gerçeği bildiğimizden emin olmak iyi olurdu. Bize kimin yalan söylediğini düşünüyorsun? Dedi Shrek. Bedab sakin sakin başını kaldırıp Shrek'le göz göze geldi. Kim mi kardeşim? Kendimizden başka kim olabilir ki? Kardeş gezegen üzerlerinde parılıyordu. Berrak ve pırıl pırıl. Gerçeğin olanaksızlığının güzel bir örneğiydi. Batı Temaina, Temania kıyı boyu ağaçlandırması ağaçlandırması Anares'e göçü 150. yılında 2 yıllık bir dönem boyunca yaklaşık 18 bin kişinin çalıştığı en büyük girişimdi. Güneydoğu'nun uzun kumsalları verimli olduğu, birçok balıkçı ve çiftçi topluluğunu geçindirebildiği halde ekilebilir alan yalnızca deniz kıyısındaki bir şeritten oluşuyordu. İçeriye ve batıya doğru, güneybatının geniş düzlükleri boyunca uzanan bölge birkaç yalıtılmış maden kasabası dışında boştu. Toz diye adlandırılan bölgeydi bu. Bir önceki jeolojik dönemde toz, Anares'in tek baskın bitki cinsi olan holumla dolu dev bir ormandı. Şu anki iklim daha sıcak ve kuruydu. Binlerce yıl süren kuraklık ağaçları öldürmüş, toprağa şimdi her rüzgarda havalanan bir kum tepeciği kadar düz çizgili ve ıssız tepecikler oluşturan ince gri bir toz haline getirinceye dek kurutmuştu. Anaresliler o huzursuz toprağın verimliliğini ormanı yeniden yeşertirecek, geri getirme Anarjesiller o huzursuz toprağın verimliliğini ormanı yeniden yetiştirecek, geri getirmeyi umuyorlardı. Şivek bunun şu anda Anares'te çok saygın olan ardışıklık fizik ekolünü tanımadığı ama hala oducu düşüncenin bağlantılı ve içkin bir öğesi olan nedensel geri çevrilebilirlik ilkesine uygun olduğunu düşünüyordu. Odo'nun düşüncelerinin zaman fiziği kavramı ile ilişkisinin, özellikle de nedensel geri çevrilebilirlik ilkesinin onun araç amaç sorununu ele alış üzerindeki etkisini gösteren bir makale yazmak istiyordu. Ama henüz 18'indeyken böyle bir makale yazacak kadar bilgisi yoktu. Bu kahrolasıcası tozdan kurtulup kısa zamanda fiziğe dönmezse de hiçbir zaman yeterli bilgisi olamayacaktı. Geceleri proje kamplarında herkes öksürüyordu. Gündüzleri daha az öksürüyorlardı. Öksüremeyecek kadar meşguldüler. Toz boğazlarını ve ciğerlerini tıkayan o ince, kuru madde düşmanlarıydı. Düşmanları ve görevleriydi, umutlarıydı. Bir zamanlar toz, ağaçların gölgesi altında zengin ve karanlık uzanırdı. Uzun çalışmaları bittiğinde yine aynı şey olacaktı. Taştan yeşil yaprakları yeşerten, kayanın kalbinden berrak suyu fışkırtan kadın. Ymar hep bu ezgiyi mırıldanırdı. Şimdi akşamın sıcağında düzlükten kampa dönerken sözleri yüksek sesle söylüyordu. "Kimmiş o yaprakları yeşerten kadın?" dedi Shrek. Ymar gülümsedi. Geniş, ipeksi yüzü tozla kaplanmış ve lekelenmişti. Saçı toz içindeydi. Üzerinde çok kuvvetli ve tatlı bir ter kokusu vardı. Güney doğuşunda büyüdüm, dedi. Madencilerin bölgesinde. Bir madenci şarkısı. Hangi madenciler? Bilmiyor musun? Göçmenler geldiğinde zaten orada olan insanlar. Bazıları kalıp dayanışmaya katıldılar. Altın madencileri, kalay madencileri. Hala kendilerine ait şölen günleri ve şarkıları vardır. Tadde, bir madenciydi. Ben küçükken bana şarkı söylerdi. Peki öyleyse kim o kadın? Bilmiyorum, öylesine bir şarkı işte. Burada yaptığımız da aynı şey değil mi? Taşlardan yeşil yapraklar çıkarmak. Bana biraz din gibi geldi. Ah senin şu süslü lafların. Yalnızca bir şarkı işte. Of, öbür kampta olup yüzebilmeyi nasıl isterdim. Leş gibi kokuyorum. Ben de leş gibi kokuyorum. Hepimiz leş gibi kokuyoruz. Dayanışma halinde. Ama bu kamp Temanea kumsallarından 15 kilometre ötedeydi ve içinde yüzülebilecek yalnızca toz vardı. Kampta isminin söyleyişine Shivek'e benzeyen biri vardı. Shivet. Biri çağrıldığında öteki geliyordu. Shivek bu rastlantısal benzerlik nedeniyle adama karşı bir yakınlık, kardeşlikten daha özel bir ilgi duyuyordu. Birkaç kez Shivet'in de kendine baktığını gördü. Henüz birbirleriyle konuşmamışlardı. Shivek'in ağaçlandırma projesindeki ilk dekatları sessiz bir kızgınlık ve bitkinlik içinde geçmişti. Fizik gibi bir merkezi işlevsel alanlarda çalışmayı seçmiş insanlar bu projeler ve özel işler için çağrılmamalıydılar. İnsanın sevmediği bir işi yapması ahlak dışı değil miydi? İşin yapılması gerekiyordu ama birçok insan nereye gönderildiklerini pek aldırmıyor ve sık sık iş değiştiriyordu. Aslında gönüllü olmaları gerekirdi. Aptal biri bile bu işi yapabilirdi. Aslında birçoğu bu işi ondan daha iyi yapabilirdi. Gücüyle gurur duyardı. Her zaman 10. günün dönüşüm görevi için ağır işlere gönüllü olmuştu. Ama burada her gün günde 8 saat toz ve sıcak içindeydi. Bütün gün boyu yalnız kalıp düşünebildiği akşam saatlerini iple çekiyordu. Ama akşam yemeğinden sonra çadırına gider gitmez başı düşüyor ve sabaha kadar deliksiz uyuyor. Beyninden tek bir düşünce bile geçmiyordu. İş arkadaşlarının can sıkıcı ve kaba buluyordu. Kendisinden küçük olanlar bile ona çocukmuş gibi davranıyorlardı. Küçümseme ve kızgınlık yüzünden yalnızca arkadaşları Trim ve Robaba, enstitüde geliştirdikleri zaman fiziğinin özel simgelerinin söz karşılıkları olan bir diziden oluşan şifreyle mektup yazmaktan zevk alıyorlardı. Yazıldıkları zaman bir mesaj olarak anlamlı görünüyorlardı ama aslında gizledikleri denklem veya felsefi formül dışında anlamsızdılar. Shivek'in ve Robaba'nın denklemleri özgündü. Trin'in mektupları çok komikti. Okuyan herhangi birini gerçek duygular ve olayları anlattıklarına inandırabilirdi. Ama içlerindeki fizik tartışma götürürdü. Şivek toz fırtınasında aşınmış bir kürekle kayalarda çukur açarken kafasında bilmeceler oluşturabileceğini keşfettiğinden beri sık sık bu bilmecelerden gönderiyordu. Tirin birkaç kez yanıt verdi. Rob ise yalnızca bir kez. Soğuk bir kızdı. Şivek soğuk olduğunu biliyordu. Ama enstitüdekilerin hiçbiri Şivek'in ne halde olduğunu bilmiyordu. Onlar tam bağımsız araştırmaya başlamışken lanet olası bir ağaç dikme projesini gönderilmemişlerdi. Onların merkezi işlevi boşa harcanmıyordu. Çalışıyorlardı. İstedikleri şeyleri yapıyorlardı. O ise çalışmıyordu, kullanılıyordu. Yine de böyle hep birlikte yapılan işlerden bu kadar gurur duyacağını, bu kadar doyum alacağını tahmin etmezdi. Çalışma arkadaşlarınızdan bazıları gerçekten olağanüstü insanlardı. Örneğin Gimar. Önceleri onun adaleli güzelliği Şivek'i korkutmuştu. Ama şimdi onu arzulayacak kadar güçlü hissediyordu kendini. Bu gece benimle gel Gimar. Olmaz dedi Gimar. Şivek'e o kadar şaşkınlıkla baktı ki o da acının verdiği ağırbaşlılıkla arkadaş olduğumuzu sanıyordum dedi. Öyleyiz. O halde eşliyim. Eve döndü. Söyleyebilirdin dedi Şivek kızararak. Söylemem gerektiğini düşünemedim, kusura bakma Şivek. O kadar pişmanlıkla bakıyordu ki Şivek umutla acaba dedi. Hayır, eşlik böyle yürümez. Biraz ona, biraz başkalarına. Yaşam boyu eşliğin aslında o dojo ahlaka aykırı olduğunu sanıyordum, dedi Şivek sert ve bilgitçe bir tavırla. Zırva, dedi Gimar yumuşak bir tonla. Sahip olmak yanlıştır, paylaşmak doğrudur. Tüm benliğinden, bütün o geceler ve günler boyunca tüm yaşamından daha fazla neyi paylaşabilirsin? Şivek elleri dizlerinin arasında başı eğik, uzun boylu, çok zayıf, kederli, istediği verilmemiş bir çocuk gibi oturuyordu. Bir süre sonra bana göre değil dedi. Sana göre değil mi? Aslında kimseyi gerçekten tanımadım. Baksana seni de anlayamıyorum. Kopuğum, yaklaşamıyorum. Hiçbir zaman olmayacak. Benim için eşliği düşünmek aptalca olur. Öyle bir şey insanlar için... Gimar çekinerek cinsel bir utangaçlıkla değil, saygının verdiği bir çekingenlikle elini omzuna koydu. Onun söylediğini onaylamadı. Onun da herkes gibi olduğunu söylemedi. Bir daha senin gibi birini hiç tanıyamayacağım şey dedi. Seni hiç unutmayacağım. Ne olursa olsun reddedilmeydi. Gimar'ın bütün nezaketine karşı Şivek onun yanında incinmiş ve kızgın ayrıldı. Hava çok sıcaktı. Gün doğumundan hemen öncesi dışında hiç serinlik yoktu. Şivet adlı adam bir gece yemekten sonra Şivek'in yanına geldi. 30 yaşlarında tıknaz, yakışıklı biriydi. Seninle karıştırılmaktan bıktım dedi. Kendine başka bir at tak. Daha önce böyle kaba bir saldırgan Şivek'i şaşırtırdı. Şimdi ise aynı şekilde karşılık veriyordu. Eğer bıktıysan kendi adını değiştir dedi. Ellerini kirletmemek için okula giden küçük çıkarcılardan birisin sen, dedi adam. Ne zamandır senin gibi birinin ağzını sıçmak istiyordum. Bana çıkarcı diyemezsin, dedi Şivek. Ama bu laf kavgası değildi. Şivek onu bir yumrukla ikiye katladı. Şivek kolları uzun olduğu ve rakibinin sandığından daha öfkeli olduğu için birkaç karşı darbe vurdu. Ama adam daha güçlüydü. Birkaç kişi durup baktı. Adil ama ilginç olmayan bir kavga olduğunu görüp yollarına devam ettiler. Basit şiddet onları ne rahatsız eder ne de çekerdi. Şivek yardım istemediğine göre başka kimsenin değil onun sorunuydu. Kendine geldiğinde iki çadır arasında karanlıkta yerde sırt üstü yatıyordu. Birkaç gün boyunca sağ kulağı çınladı. Yarılan dudağının iyileşmesi de bütün yaraları tahriş eden toz yüzünden çok uzun sürdü. Şivek'le bir daha hiç konuşmadılar. Adam daha sonra uzaktan başka yemek ateşlerinde düşmanlık duymadan gördü. Şivet ona verebileceğini vermiş, o da uzun bir süre hiç tartmadan ve doğasını değerlendirmeden bu armağanı kabul etmişti. Tartmaya ve değerlendirmeye başladığı zaman ise onu başka bir armağandan büyümesinin bir başka aşamasından ayırt edecek bir şey kalmamıştı. O yakınlarda çalışma grubuna katılan bir kız, karanlıkta tıpkı önce Şivet'in yaptığı gibi Şivek ateşin yanında ayrılır ayrılmaz yanına geldi. Henüz dudağı da iyileşmemişti. Kızın neler söylediğini hiçbir zaman anımsayamadı. Kız ona takılmıştı, o da yine basitçe karşılık verdi. Gece düzlüğe gittiler ve kız ona Kız ona tenin özgürlüğünü tattırdı. Bu onun armağanıydı. Şivek de kabul etti. Bütün ana resli çocuklar gibi hem erkek hem de kız çocuklarla özgürce sevişmişti. Ama o da, diğerleri de çocuktular. Hiçbir zaman o ana kadar tattığı zevkten daha öte bir şeylerin olabileceğini düşünmemişti. Bir zevk uzmanı olan Besun, onu kin ve beceriksizliğin olmadığı, birleşmek için çabalayan iki bedenin çabalamaları sırasında bulundukları anı yok ettiği, benliği ve zamanı aştığı cinselliğin kalbine götürdü. Şimdi her şey kolaydı. Sıcak tozda ve yıldız ışığında her şey o kadar kolay ve hoştu ki günler uzun ve parlaktı. Tozda Besun'un bedeni gibi kokuyordu. Şimdi bir dikim ekibinde çalışıyordu. Kamyonlar kuzeydoğudan minik ağaçlarla yılda bir metreye kadar yağış alan yağmur kuşağında yeşil dağlarda yetiştirilen binlerce fidanla gelmişlerdi. Fidanları toza diktiler. İşleri bittiğinde projenin ikinci yılında çalışan 50 ekip üstü açık kamyonlara geri döndü. Dönerken geriye baktılar. Yaptıklarını gördüler. Çölün soğuk eğim ve setlerinin üstünde çok hafif yeşil bir buğu vardı. Ölü toprağın üstünde çok hafif bir yaşam örtüsü uzanıyordu. Neşelendiler, şarkı söylediler. Kamyondan kamyona bağırıştılar. Şivek'in gözleri yaşardı. Taştan yeşil yaprakları yeşerten kadın diye düşündü. Gimar uzun bir süre boyunca güneydoğuşuna geri gönderilmişti. Neden sürat ödüyorsun diye sordu Besun. Kamyon sarsılınca yanına sıkıştı. Elini onun güçlü, tozdan beyazlaşmış kolundan bir aşağı bir yukarı gezdirdi. Kadınlar, dedi Vokip güneybatıda. Kalay filizindeki kamyon deposunda. Kadınlar sana sahip olduklarını düşünüyorlar. Hiçbir kadın gerçekten odacı olamaz. Ya odonun kendisi? Kuram. Aseo öldürüldükten sonra da cinsel yaşamı olmamış, değil mi? Neyse, istisnalar her zaman vardır. Ama birçok kadının bir erkekle tek ilişkisi sahip olma ilişkisidir. Ya sahip olma ya da sahip olunma. Bu konuda erkeklerden farklı olduklarını mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum, biliyorum. Erkeğin istediği özgürlüktür. Kadının istediği mülkiyettir. Seni ancak başka bir şeyle takas edebilirse serbest bırakır. Bütün kadınlar mülkiyetçidir. İnsan ırkının yarısı hakkında pek hoş şeyler söylemiyorsun, dedi Şivek. Adamın söylediğinde haklı olup olmadığını düşünerek. Besun, Şivek kuzeybatıya geri gönderildiğinde hasta olana dek ağlamış, öfkelenmiş, yine ağlamış, onu onsuz yaşayamayacağını söyletmeye çalışmış, onsuz yaşayamayacağını, eş olmaları gerektiğini ısrarla söylemişti. Sanki herhangi bir erkekle bir yıl bile birlikte kalabiliyormuş gibi. Şivek'in konuştuğu, bildiği tek dil cinsel eylem için özel deyimlerden yoksundu. Pravca'da bir erkeğin kadına sahip olduğunu söylemesi bir anlama ifade etmiyordu. Anlamca en yaklaşan ve küfür olarak benzeri ikinci bir anlamı olan kelime sikmekti. Irza geçmek anlamına geliyordu. Genelde kullanılan ve yalnızca çoğul bir özne olan fiil ancak çiftleşmek gibi yansız bir deyim olarak çevrilebilirdi. Tek bir kişinin yaptığı ya da sahip olduğu bir şeyi değil, iki kişinin yaptığı bir şeyi belirtiyordu. Bu kelime çerçevesi, deneyiminin tümünü başka herhangi bir diziden daha iyi kapsayamıyordu. Şivek boş bırakılan bir alan olduğunun farkındaydı. Ama bu alanın ne olduğunu da tam olarak emin değildi. Tozda, ay ışığı altında bazı gecelerde Besun'a sahip olduğunu, onu ele geçirdiğini kesinlikle hissetmişti. Besun da ona sahip olduğunu düşünmüştü. Ama ikisi de yanılıyordu. Besun tüm duygusallığına karşın bunu biliyordu. Onu öpmüş, veda etmiş, sonunda gülümsemiş ve onu bırakmıştı. Şive'ye sahip olamamıştı. Şive'in kendi bedenine, erişkin cinsel tutkunun o ilk müthiş patlamasıyla gerçekten kendine sahip olmuştu. Besun'a da. Ama bitmişti artık, olmuştu. Bir daha olmayacaktı, olamazdı diye düşünüyordu. 18'inde gece yarısı kalay filizinin kamyon deposunu bir yol arkadaşıyla oturmuş, bir bardak yapışkan tatlı meyve suyu içerken, kuzeye giden bir kamyonda yer bulmak için beklerken. Daha çok şey olacaktı ama bir ikinci defa faka basmayacak, yere yıkılıp yenilmeyecekti. Yenilginin, teslimiyetin verdiği zevkler vardı. Besun onların ötesinde bir zevk istemiyor olabilirdi. Niye istensindi? Kendi özgürlüğüyle Şivek'i özgür kılan oydu. Sana katılmadığımı biliyorsun, dedi Abena'ya giden. tarım kimyageri olan uzun yüzlü Bokep'e. Erkeklerin çoğunlukla anarşist olmayı öğrenmek zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Kadınlar öğrenmek zorunda değiller. Bokep başını gaddarca salladı, salladı. Çocuklar yüzünden, dedi. Bebek sahibi olmak onları mülkiyetçi yapıyor. Bırakmıyorlar. İç çekti. Dokun geç, kardeşim. Kural budur. Hiçbir zaman sana sahip olunmasına izin verme. Şivek gülümsedi ve meyve suyunu içti. Vermem, dedi. Şivek için bölge enstitüsüne dönmek, yer yer bronz yapraklı bodur holumla kaplı alçak tepeleri, mutfak bahçelerinin konutlarını, yatakhaneleri, işlikleri, derslikleri, laboratuvarları, 13 yaşından bu yana yaşadığı yerleri görmek büyük bir mutluluktu. Onun için her zaman dönüş de gidiş yolculuğu kadar önemli olacaktı. Onun için gitmek yeterli değildi. İşin yarısıydı yalnızca. Dönmeliydi o. Böyle bir eğilimde anlaşılabilir onun uç noktaların atılacağı dev araştırmanın doğası. Belki de şimdiden hissediliyordu. Eğer dönüşün olanaklı olduğunu, kendisi dönmese bile yolculuğun doğasının dünyanın çevresine dolaşmak gibi bir dönüşü içerdiğine derin bir inancı olmasaydı, o yıllar sürecek serüvene büyük olasılıkla atılmazdı. Bir ırmakta iki kez yıkanamazsın. Yeniden eve dönmek de olanak dışıdır. Bunu biliyordu. Aslında bu dünyaya temel bakışıydı. Ama o bu geçicilik kabulünden dev kuramını geliştirmişti. Buna göre en çok değişebilen şey en derin sonsuzluktu. Irmakla olan ilişkiniz ve ırmağın kendisiyle ve sizle olan ilişkisi salt bir özdeşlik yokluğundan hem çok daha karmaşık hem de daha güven verici bir şeydi. Genel zaman kuramı eve dönmemin mümkün olduğunu söylüyordu. Yeter ki evin şu ana dek hiç bulunmadığınız bir yer olduğunu anlayın.